Ayrım 17, Grizi 3, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 155. Tufan. Kendimi karanlığa verdim mi, karanlık kendini bana verir, yol kendine gelir. Ocakları su basmıştı, tulumbalar çalışmıyordu. Kazmacılar, küfeciler, lağımcılar, sütuncular, çavuşlar, nezaretçiler, bilumum iş erbabı can havliyle bağırışa bağırışa suları yararak çalıştıkları bölümleri terk edip baca ağzına yönelmiş, yer üstüne çıkmışlardı. Yerüstü lambaların, kazmaların ve ıslanmış çul çaput içinde uğuldayan kalabalığın kurtuluş sevincini dinliyordu. Kendine karşı konuşanlar, laf olsun torba dolsun babında, kanıtsız konuşanlar, susarak dibini gösteren duru bir bakış ışıltısıyla konuşanlar, kurtulamayıp da boğulanları hayal ederek, derin bir hüzün ve duygu bilinciyle konuşanlar, kıyamet tellalı havasıyla konuşanlar, en az birkaç gün çalışmayacağının sevinciyle konuşanlar. Konuşmalar ocaklarda mahsur kalanların olup olmadığı ve de birkaç kişinin yokluğu üzerinde yoğunlaşınca Recep emmi, ''Meraklanmayın'' diye öne çıktı. ''Ben şimdi bir besmele okur aşağı inerim. Mühendis bey gelene kadar darda kalanlara yardım eder, rahatlatırım.'' Başlarını çevirip sesin geldiği yere şaşkınlıkla bakan madencilerden eceline susamış bu şaşkın ihtiyara karşı homurtular ve itirazlar yükseldi. ''Delirdin mi ihtiyar, boğulursun. Baş mühendisi bekle.'' ''Azrail'in satırını yalama, ölürsün. Karın bir hoşafçıya kalır.''
''Başımıza iş açma. Bu ocaklar ocak olalıdan beri böyle su baskını görmedi.''
''Bir çavuş yok mu? Buna Frank Zagon'unu hatırlatsın.''
''Ocaklarda mahsur kalan varsa boğulmuştur. Hiç boşuna inme.''
''İnse de boğulmaz. Boyu uzundur.''
''Bırakın insin. Darda kalan biri varsa belki kurtarır.''
Yaşlı kazmacı Agop Mesropyan'dan çıkan bu ses Recep emmiyi iyice tetikledi. Agop Recep emmiye dostça sokuldu, elini omzuna atıp gözlerinin içine baktı. Görünüşü etkileyiciydi. Yüzü acemice yontulmuş çentikli bir kayayı andırıyordu. Sırtında 93 harbinden kalma döküntü bir gömlek vardı. Gömleğin sol ön cephesi renkli bezlerle yamalanmıştı. Recep emmi Agop'un yüzündeki tören ciddiyetini ve atmaca bakışlarını saygıyla süzerek kendisini, göğsü, hizmet nişanlarının ağırlığıyla karnına doğru yumulmuş ak sakallı bir Osmanlı paşasının karşısındaymış gibi hissetti.
''Sen izzeti nefis sahibi bir adamsın Recep. Vızırtıya kulak asma. İn aşağı, darda kalan varsa kurtar. Ben bu işe kömür yüklü vagonları itmeyle başladım. Sonra tumbacılık yaptım. Sonra toprak doldurup taban düzelte düzelte iyi bir tesviyeci oldum. Çok can kurtardım. Şimdi yaşlandım. Elimden seyislik gelir. Genç olsaydım bu kuru lakırdılara kulak asmaz, hemen inerdim aşağı.''
Agop'un geçmişe haddinden fazla yayılan ve kendini toparlamakta güçlük çeken ezgin sesinden etkilendi Recep emmi.
''Hele çekilin'' dedi. Kararlı görünüyordu. Kalabalık çene kargaşasını durdurarak yol verdi. ''Yerin dibine inip de darda kalan mahlukata yardım etmezsem günaha girerim. Onları kurtarmam lazım. Yardım edip rahatlatmam lazım.''
Ayağında çizme, başında tulumbacılara mahsus garip bir kalafatla madencileri ite ite aralayıp Recep emmiye sokulan köse çavuş, ''İnersen mesuliyet kabul etmem ihtiyar'' diye bağırdı. O anda ne söyleyeceğini bilemeyen Recep emmi, ''Merak etme, ben de kabul etmem'' dedi. Ayağında çifte pranga varmışçasına yürümesini sürdürdü. Baca ağzına inmeden önce Cemal'le Neşat'ı buldu karşısında.
''Senin inadını bilirim ben Recep emmi'' dedi Cemal. ''İnme desem de dinlemezsin beni. Gözlerin kararmış. Kendine dikkat et. Su boyunu aşarsa ilerleme.''
''İnat adamsın Recep'' dedi Neşat. ''Kuşbazlar Şahin'i avının üzerine salmadan evvel başına torba geçirirler ki çevreyi görmesin. Senin inadın da torba olmuş senin başına. Yer altındaki tufana indiğin zaman o inat torbası çıkar başından. Görürsün o zaman dünyanın kaç bucak olduğunu. Sakın atları katırları kurtarmaya kalkışma.''
''Sakın ha'' diye destekledi Cemal Neşat'ı.
Kendisini tavsiyelerle kuşatan yüzleri dikkatle süzdü ihtiyar. Yemeğin pişirilmesine karşı çıkan, pişirilince de kaşığı alıp üstten tırtıklayan tembel çocuklar canlandı gözlerinin önünde.
''Cuma nerede?'' dedi.
''Ocakları su basmadan az evvel harman yerindeymiş'' dedi Neşat. ''Başçavuş beygire bindirmiş, bir iş için Zonguldak'a göndermiş.'' Recep emmi madencilerin itiraz ve endişelerini geride bırakarak bacanın bitişiğinde diklemesine, dibe doğru inen tahta merdivenden besmele çekerek inmeye başladı. Bir ara durdu, yukarıdan gelen seslere kulak verdi. Sesler kendini terk eden yeraltı yolcusunun kellesine kuru yapraklar gibi düşmekten başka bir şey yapamazlardı artık. Dipten gelen suyun soluğunu hisseder gibi oldu. Her ihtimale karşı bir besmele daha çekti. Hacı Veli'ye ait mezarın hece taşına ve cami kapısına sülüs yazısıyla yazılan besmele canlandı gözlerinin önünde, inişini sürdürdü. Dibe yaklaştığında suyun haylice yükselmiş olduğunu fark etti. Lambasını sol eline aldı, ürkütücü dipsiz karanlığa, suyun üstünde yüzen kanarya ölüsüne, kırık kazma sapına, ayakkabıya, bez parçalarına, mısır hodalasına ve hayvan gübrelerine baktı. Göz kararıyla suyun derinliğini tahmin etmeye çalıştı. Bu su yer altında şarap gibi yıllarca demlenmiş, yolunu yordamını bilen ve derinliğini fısıldamayan efsunlu bir suya benziyordu. Suya girmeye karar verdi. Bir besmele daha çekip ayaklarını uzattı, yavaş yavaş suya gömüldü. Su göğsüne kadar geldi. İnsan olmasa bile katırları, atları kurtarmayı düşündü. Lambayı yukarı kaldırdı, galeri boyunca uzayan suyun karanlık gücünü hissetti, yürümeye başladı. Tulumbacıların bu suyu boşaltmaları bir haftayı alır diye mırıldandı. Su baskınlarının su perilerini yer altına çektiğini ve göçüklere yol açtığını düşündü. Tavandaki bağlara, duvarlara baktı. Ana galeri ilerledikçe hamama dönüşüyordu. Hayrice yol aldı, terlediğini hissetti.
''Kimse yok mu? Kurtarmaya geldim!'' diye bağırdı,
sesinin sebebini dinledi. Uzaktan cılız bir sesin geldiğini sandı. Periler Sultanı'nın sese sesle cevap verdiğini düşündü. Üst üste 3 kere besmele çekti, sesin geldiği yeri çıkarmaya çalıştı. Biraz daha yürüdü. Küçük çukurların bol olduğu bir yere geldi. Tesviyecilerin iyi bir taban çalışması yapmadıklarını düşündü. Galerinin çatallaşarak iki ana kola ayrıldığı yere geldi.
''Kimse yok mu? Kurtarmaya geldim. Ben buradayım. Kurtarın beni. Ben buradayım.''
Recep emmi heyecanlandı. Bu bir çocuk sesiydi ve çalıştıkları ocak yönünden geliyordu. Sağdaki galeriye yöneldi hemen. ''Ses ver çocuk, ben geldim.
Ben buradayım. Kurtarın beni.''
Recep emmi sesin Cuma'ya ait olduğunu anlayınca yürüyüşünü hızlandırdı.
''Dayan Cuma, hemen geldim.'' ''Buradayım Recep emmi, ocağın önündeyim.''
Ter içinde suları yara yara sesin geldiği yere yaklaştı. Katırın kafasını gördü önce. Gövdesi olduğu gibi suyun içinde kalan katır kafasını yukarı kaldırmış, öylece bekliyordu. Cuma kömür dolu vagonun üzerinde dimdik durmuş, ellerini galeri tavanındaki bağlara atmıştı.
''Vay uşağım vay, şanslısın, anan seni Kadir gecesi doğurmuş.'' diyerek vagona yaklaştı. ''Gel bin sırtıma. Hele şu işe bak ki herkes de seni ata bindi, Zonguldak'a gitti bilir.''
''At hazırdı. Başçavuş beni harman yerinde gördü, yanına çağırdı. Dedi ki git kalvos çavuşu ocaklarda bul. O sana 3 anahtar verecek dedi. Anahtarları al, ata bin dedi, Zonguldak'a götür. Partaval Ali'ye ver dedi. Yer altına indim, aradım aradım, bulamadım kalvos çavuşu. Katır ağırını geçtim, yürüdüm yürüdüm, ta öbür dibe gittim. Tam dibe vardım ya, bir gümbürtü oldu, sandım ocak göçtü. Bir baktım bizim çalıştığımız taraftan, galeriden bana doğru gelen bir su. Koştum, su geldi beni geçti. Bağıranları, kaçanları gördüm.''
Recep emmi, ''Kolum sargaf zinciri gibi ağırlaştı.'' diye mırıldanarak elindeki lambayı Cuma'ya verdi. Sırtına bindirdi çocuğu, katıra yaklaştı, yakından gözüne baktı. Hayvanın aç ve çaresiz olduğunu, yüreğinin acısını damla damla gözünden dışarı akıttığını sandı.
''Bekle, şimdi gelir seni de kurtarırım.'' dedi vagonu terk ederken. ''Sonra nasıl oldu?'' diye üsteledi. ''Su ilkin göğsüme kadar çıktı. Canımı dişime taktım, var gücümle yol aldım. Bizim ocağa yaklaştım, yaklaşmadım ki su göğsümden boğazıma kadar çıktı. Kimsecikler yoktu, herkes çekilmiş gitmişti. Kömür arabasını gördüm, hemen el attım. Üstüne çıktım, katır hiç oynamadı yerinden.''
Recep emminin ayağı duvarla ray arasında bulunan bir çukura girdi. ''Lanet olası çukur!'' diye homurdanarak sendeledi, dengesini kaybedip sola doğru suya gömüldü.
Cuma sırt üstü düştü. Paniğe kapılmadan doğruldu suyun içinde hemen. Yuttuğu suyun çürük, sasımsı tadından iğrenmişçesine boynunu uzattı. Ayak parmaklarının ucuna basarak suyu burnundan çene hizasına indirdi. Lamba sönmüş, her taraf zifiri karanlık içinde kalmıştı. Elini sağa sola sallarken Recep Emmi'nin kolunu ve sesini yakaladı.
''Korkma, buradayım uşağım, sırtıma bin.'' diyerek Cuma'yı kolundan tutup sırtına attı. ''Su ışığı söndürdü, lamba elinde mi?''
''Elimde, her taraf karardı Recep Emmi, baca ağzını bulmak zor.''
''Korkma uşağım, insan kendini kör sansa da asıl karanlık kördür. Ben şimdi kendimi karanlığa verdim mi, karanlık kendini bana verir, yol kendine gelir.''
Karanlığın ve suyun kendilerini birbirlerine vererek karşılıklı güçlendikleri dayanılmaz bir durum çıkmıştı ortaya.
''Bu su ocaklara deryadan mı geldi Recep emmi? Yer altını dele dele deryayı mı deldik yoksa?''
''Bu su yer altındaki bir gölekten geldi uşağım. Dere köylü lağımcı Mehmet Ali'nin patlattığı yerden geldi. Gümbürtünün arkasından her tarafı su bastı. Herif güya lağımcı olmuş başımıza. Evlenmemiş, kuyu delmemiş, halden harfiyattan habersiz, ne anlar ki? Ekmek teknemizi tufan teknesine çevirdi.''
Alnını iki direk arasındaki bir duvar çıkıntısına vurdu, sendeledi. Derin bir acıyla yumdu gözlerini. Çocuğun morali bozulmasın diye açığa vurmadı acısını.
''Ne oldu Recep emmi?''
''Duvara yaklaştım herhal. Ben şimdi yolun doğrusunu bulurum.''
Cuma yolun doğrusunun bulunup bulunmadığı konusunda emin değildi. İhtiyar ikinci kez duvara çarpmamak için iki rayın arasında ihtiyatlı adımlarla suyu yara yara ilerliyordu. Alnından kaşlarına yayılan kan burnunun ucundan suya damlıyordu. Tarifsiz sevinçler içindeydi. Bir kez daha haklı çıkmış, tüm itirazlara rağmen kuyudan aşağı inmiş, güzel bir çocuğu, duygularının utangaç ve masum çehresini yüzüne hiçbir zaman yansıtmayan tek gözlü bir küfeciyi ölümden kurtarmıştı. Taş kömürünü kırmak için atılan lağımlar bu çocuğa uğursuzluk getiriyordu. Bir patlama bir gözüne mal olmuştu, bu son patlamada hayatına mal olacaktı neredeyse. Açlık duygusu ıslanmış kömür ve ter kokusuna eşlik ediyordu. Karanlıkta bazen görünüp kaybolan o beyaz gölgeler de neyin nesiydi? Fosforlaşan direklerdeki mantar lekeleri miydi yoksa? Ölüler suyun üstüne çıkarlardı, elleri ve yüzleri parlardı karanlıkta. Cuma'nın hayalini birden suyun üstünde yüzen küfeci bir çocuğun cesedi işgal etti. Korku ve kuşkularla dolu nevrozlu bir ruh haline girdi.
''Küfeci çocuklar kurtuldu mu Recep emmi?''
''Sen merak etme, hepsi kurtuldu. Kazcının oğlu Uyuz Halil bile kurtuldu.''
Üstesinden gelemediği her güçlükten, her felaketten bir yığın ihtimal doğuyor, düşüncesi canlanıyor, hayali renkleniyordu Cuma'nın. Gözünün birini yitirdikten sonra benlik hummasını da yitirmiş, yeraltı karanlığına iyice alışmıştı. Karanlığın kazandırdığı ahlaktan olsa gerek genellikle dinliyordu. Konuştuğunda ise kendisini dinleyen insanın ruhundaki ağırlığı ruhunda hissederek konuşuyordu. Ocak idarecileri hır çıkarmak isterlercesine eskisinden daha çok konuşuyorlardı. Bazı sözler köpek zinciri rolü oynuyor, bazıları da zebani zıpkını gibi batıyordu huzuruna. Bütün sözleri ciddiye alıyor, itiraz hakkını ise sürekli olarak erteliyordu. Her söz bir gün ölürdü ama onların sözleri ölmüyor, Cuma'nın belleğinde sürekli yaşıyordu. Ocaklarda çalışan her amele bir sıçandı ve kediye hizmet ediyordu.
''Sıçan kediye hizmet eder mi Recep emmi?''
''Etmez.'' diye yanıtladı kesin bir ifadeyle. ''Sıçan sevmez kediyi, kedinin bokunu bile koklamaz.''
Peki Cuma durup dururken bu soruyu niçin sormuştu?
''Ocakta kediyle sıçan mı gördün?''
''Yoo, görmedim.''
''Niye sordun ki?''
''Aklıma geldi de sordum.''
''Kediyle sıçanı bilmem de ben en çok köpeği severim uşağım. Adetimdir, köpeklerin gözlerine bakarım hep. Bakışlarıyla insanlara köprü kurarlar. İnsanlar arasında da köprü kurarlar. İnsan köpeği anlamaz, köpek bunu bilir, acı çeker. Köpek kör insanın ipini çeker, ona yol gösterir. Bilir onun kör olduğunu. İnsan insan olsa köpeği anlasa dünyaya huzur iner.''
Yukarıdan suya sızan ışığı görünce baca ağzına geldiğini anladı Recep Embi. Yorulmuştu. Vicdanı gülümsediği için memnundu yorgunluğundan. Asansör işlemiyordu. Acil durumlarda kullanılan tahta merdivene yaklaştı. Cuma önde, kendisi arkada 90 derece diklemesine çıkmaya başladılar. Kıçlarından ve paçalarından su süzülüyordu aşağılara. Kalabalık kuyunun başında merakla bekliyor, olay yerine yeni gelen baş mühendis Abdullah Hüsrev'in vaazlarını dinliyordu. Herkes yanını yöresini yoklamış, sayımını yapmış, yer altında katır ve atlardan başka hiç kimsenin olmadığına, kuşkuya yer vermeyecek şekilde inanmıştı. Recep'in her zamanki işgüzarlığı tutmuş, boşu boşuna inmişti yer altına. İnşallah sağ salim çıkar gelirdim. Bu inanç ikliminde Cuma'nın kafası görünür görünmez kalabalık uğuldayarak dalgalandı. Uğultu Cuma'nın arkasından kanlanmış yüzüyle Recep Emmi'nin çıkması üzerine daha da arttı. Bakışlar çoğaldı, sükunetin yerini duygu anaforu aldı. Neşat büyük bir şaşkınlık içinde atılarak oğluna sarıldı. ''Vay yavrum vay, sen ocakta mı kalmıştın?'' diye tepeden tırnağa süzdü oğlunu. ''Bana senin Zonguldak'a gittiğini söylediler. Hiç böyle vicdansızlık olur mu?'' ''Şu dünyanın haline bakın!'' diye kükredi Cemal. ''Çocuk yer altında mahsur kalmış, haberimiz yok. Resmen kandırıldık. Nerede bu başçavuş ölmez oğlu Ömer?''
''Paniğe kapılmayın!'' dedi başmühendis sakin bir edayla. ''Ömer'i Ömer'i de bırakın. Ciddi bir su baskınına uğradı ocaklar. Çalışma sistemimiz aksadı. Bizi şimdi önemli görevler bekliyor. Yeniden üretime geçmemiz için eski üretim yeriyle üretimi tasarlanan kısım arasında behemhal bir kömür topuğu bırakmamız lazım. Bunun içinde suyun yoğunluğu nedir, su seviyesiyle damar arasındaki yükseklik nedir, kritik su derinliği ne kadardır bilmemiz lazım. Katların, katmanların durumu nedir, kömür ile formasyonlar arasındaki sürtünme katsayısı ne kadardır bilmemiz lazım.
Yüzünün kanını Cemal'in verdiği mendille silen Recep Emmi, aklını yer altında mahsur kalan katırlara takmıştı. Konuşmayı yarım kulakla dinlerken baş mühendisin katlar, katmanlar, kat sayısı sözcüklerinden katırların sayısını sorduğunu sandı.
''Sen onları hiç merak etme mühendis efendi'' dedi. ''Toplam 3 at 4 tane de katır var. Ben şimdi iner yardım ederim, hepsini kurtarır, rahatlatırım.''
Baş mühendis içtiği süte tükürülmüş gibi afalladı. ''Ne diyorsun yahu sen?'' dedi. ''Anlamadı.'' diye araya girdi Cemal. Recep Emmi'yi kolundan tutup uzaklaştırdı baş mühendisten. Yer altından bir çocuğun çıkması madencileri kuşku ve merak içinde bırakmıştı. Herkes merakını, endişesini açığa vuruyor, arkadaşlarını yokluyor, korku alıyor, korku veriyor, Recep Emmi'yi soru yağmuruna tutuyor ama emin olamıyordu.
''Su sakinleşmiş, dilsizdir, bir şey söylemez.'' dedi Recep Emmi. ''Ben gayipten sesler duydum. Ne olur ne olmaz inip yoklamak lazım. Boğulan olur, mahsur kalan olur, her şey olur. Yardım edip insanları rahatlatmak lazım. Ocakta herhalde unutulmuş bir ses var. Sesin yardım istediği, işitilmediği bir durum var. Benim hayvanatı da kurtarmam lazım.''
Recep Emmi'nin bu son sözleri madencileri saran kurtarma krizini doruk noktasına vardırdı. Kendi kargaşasına duyan söz harekete dönüşerek yer altına yöneldi.
''Hepiniz inmeyin!'' diye bağırdı köse çavuş. ''İnsanlığınız nüksetti gene. Birinizin burnu kanasa hepiniz işi bırakıyorsunuz. Biraz söz dinleyin. Tulumbacıların işlerini zora sokacaksınız.''
Kimse dinlemedi köse çavuşu. Madenci kitlesinin yarıya yakını Recep Emmi ile Cemal başta olmak üzere yer altına indi. İnişten az sonra yanında birkaç hazırlıksız sallabaş tulumbacıyla başçavuş Ölmezoğlu Ömer geldi. Neşat'la Cuma'yı karşısında görünce şaşırdı.
''Sen Zonguldak'a gitmedin mi?'' sorusunu sorduğuna pişman oldu.
İlkin babayı dinledi. Savunma psikozuyla gözlerini kıstı, her zaman yaptığı gibi işaret parmağının ucunu sağ gözünün altına bastırdı. İç içe halkalanmış mor torbaları kaşıdı. Her aynaya baktığında o torbaların ömrü boyunca olmak istediği ama olamadığı arzularının birikmiş acısıyla morardığını düşünürdü. Duyduğu acı sözleri babalığın kan ateşine bağışladığı için Neşat'a cevap vermedi. Birkaç soru sordu Cuma'ya. Çocuğu dinleyemedi.
İyi insanların kendisi için söyledikleri güzel sözleri, belleğine bir nakkaş inceliği değişleyen ve sıkıntılı anlarının ağırlığını o sözleri anımsayarak savuşturan bir insan olduğu için kuyu civarından gelen dolaylı tehdit ve sataşmalardan rahatsız oldu. Kalender meşrep bir havayla, ''Sabırlı olun yarenler'' dedi, ''bana laf atmayın, yer altında her şey olur. Bu su baskını bizi amansız tarafımızdan yakaladı. Birbirimizi kırmasak iyi olur. Ben aklı gözünde bir adamım. Söylenenlere inanmam. Yer altına inmem lazım. Durumu kendi gözlerimle görmem lazım. Burası sizin ekmek teknenizdir. Bu tekneye dolan suyu ben boşalttıracağım. Yeter ki yardımcı olun. Dirayetimin orta direğine işemeyin.'' Neşat başçavuşu madencilerle baş başa bıraktı, oğlunu alıp yatakhaneye gitti. Yıllar önce ocakta yanarak ölen kardeşi Hızır'la oğlu Cuma'nın durumu arasında bir benzerlik kurmuştu. Recep Embi'nin gayreti ikisinin aynı kader çizgisinde buluşmasını engellemişti. Cuma üzerini değiştirirken babasının su içinde kalan atlarla katırları düşündüğünü aklından geçirdi. Kurtulmanın yarattığı sevinç, gözünü güçlendirmiş, konuşuyormuşçasına çılgınca parlayan bir ateş parçasına dönüştürmüştü. Şimdiye kadar iki ölüm tehlikesi atlatmıştı. İlkinde bir gözünü kaybetmiş, ikincisinde ise boğulmaktan son anda kurtulmuştu. Yer altında gezinen ölüm, üç tehlikeyi atlatan bir madenciye ömrünün sonuna kadar dokunamazdı. İki tehlikeyi atlatmış, birisi kalmıştı. Onu da atlatacak, rahata kavuşacaktı. 17. ayrımın sonu. Sayfa 164.